Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Koronapod'dan merhabalar, ben Evren Dede. Bugün Kıbrıs'taki koronavirüsü salgınını konuşacağız. Karşımızda Gazete 360 Genel Yayın Yönetmeni Aysu Basri var. Merhabalar Aysu Hanım.
Merhabalar Evren Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir salgın bütün dünyayı sarmış durumda. Prens Charles bile koronavirüsü pozitif çıktığını öğrendik bugün. Bu kadar hızlı salgında adada Kıbrıs'ta durum nedir? Özellikle adanın kuzeyi ve güneyinde vaka sayısı kaç? Ölülerin olduğunu duyduk. Güney tarafında 3 ölü dendi. Bu konularla ilgili bizi biraz aydınlatır mısınız?
Evet, tabii ki Kıbrıs'ta da hem kuzeyinde hem de güneyinde ciddi bir korku var. Hatta önemli bir panik havası var. Şu anda adanın her iki tarafında da kısmi bir sokağa çıkma yasağı yürürlükte. Buna marketler, eczaneler ve hastaneler dahil değil ama bunun dışında izin almadan yetkili makamlardan ve bir gerekçeniz olmadan sokağa çıkamıyorsunuz. Kuzey Kıbrıs'ta bu sokağa çıkma yasağının 3. günü uygulanıyor ve bugüne kadar da yaklaşık 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı bu yasağı gerekçesiz olarak deldikleri için. Şu anda aslında adanın kuzeyinden başlayalım. Kuzeyde 10 Mart'ta ilk vaka tespit edildi. O da Kuzey Kıbrıs'a turizm amaçlı gelen bir Alman kafile içerisinde 65 yaşında bir Alman turistteydi. Daha sonra bu kafile karantinaya alındı ve bu süre içerisinde karantinada gözetim altında olan yaklaşık 29 Alman turiste daha bu vaka tespit edildi. Bu kafile herhangi bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşına bu virüsü yaymadı. Sadece bu kafile içerisinde virüsün yayıldığını biliyoruz. Virüsün tespit edildiği ve tedavi gören, ki hiçbiri yoğun bakıma alınmamıştı, Alman turistlerin tamamı virüsü atlattılar. Tedavileri başarıyla tamamlandı ve dün akşam itibariyle tamamı adadan gönderildi özel bir seferle. Bunun dışında İngiltere'den dönen, tatil amaçlı İngiltere'ye gidip dönen bir ailede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir ailede virüs tespit edildi. Ve bu kişilerin daha sonra bir başka Gaziantep turuna gittikleri, daha sonra farklı kalabalık ortamlarda bulundukları üzerine yaklaşık 8 kişi de gözetim altına alındı takip amacıyla. Ve şu anda 13 vaka var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan 13 vaka var. Bunlardan biri Türkmen uyruklu. Bu kişilerin tedavisi sürüyor şu an itibariyle. Herhangi bir yoğun bakım yok hala. Kuzey'de en ciddi sıkıntı vakalarla ilgili olarak testlerin yeterince yaygın olarak yapılamaması. 10 Mart'tan bu yana sadece 181 test yapıldı ve bunların birçoğu da 2 defa, 3 defa tekrarlanan testlerin rakamları da bu testlerin içerisinde. Dolayısıyla yapılan test sayısının son derece yetersiz olduğunu görüyoruz. Dün itibariyle bir iş adamının yaptığı bağışla adaya 2500 adet hızlı sonuç veren bir test kiti getirildi. Yine bir başka iş adamı özel uçağıyla, özel izinle bunları Ankara'dan alıp adaya geldi. Dolayısıyla hani bugünden sonra biraz daha hızlı ve yaygın olarak bu testlerin yapılmasını bekliyoruz. Ama şöyle bir dezavantajı var Kuzey Kıbrıs'ın. Toplu taşıma durduruldu alınan tedbirler kapsamında. Dolayısıyla şehirler arası ulaşım da çok ciddi anlamda sekteye uğradı. herkes yaygın olarak internet kullanmıyor ya da yaygın olarak belki bu testlere erişme noktasında yeterli bilince sahip olamayabiliyor. Daha fazla büyük şehirlerde bu testlerin yapıldığını gözlemliyoruz. Lefkoşa ağırlıklı olmak üzere. Daha önce işte yine risk grubunda tanımlanan Girne'den, Mausa'dan bir takım testler yapıldı ama örneğin Dipkarpaz'a, İskele'ye bu testlerin yapılmadığını biliyoruz. Yeterince yaygın yapılmaması çok ciddi bir dezavantaj. Çünkü aslında sokakta herhangi bir şekilde bu virüsün hareket ettiğini, bulaşıp bulaşmadığını yeterince bilemiyoruz. Ve şu anda Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına baktığımız zaman aynı anda sadece 200 yoğun bakım hastasına tedavi verebilecek bir sağlık sistemimiz var. Kısa bir süre önce Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çok ciddi bir yangın geçirmişti ve o yangının yaraları sarılamadan tamirat ve diğer bütün işlemler tamamlanmadan bu virüs salgını baş gösterdi. Dolayısıyla çok ciddi bir dezavantaj yaşıyoruz merkezi hastanenin ki en büyük hastane. Bu kadar ciddi bir zafiyet altında olmasıyla beraber. O yüzden Kuzey Kıbrıs'ta mümkün olduğunca yaygın olarak bu testlerin Kuzey Kıbrıs genelinde yapılabiliyor olması lazım. Diğer taraftan işte yerel yönetimlerin ya da merkezi hükümetin daha etkili bir işbirliği içerisinde olması gerekiyor. Güney Kıbrıs'a baktığımızda geçtiğimiz gün 68 yaşındaki bir hasta, tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti. Dün de yine 65 ve 58 yaşlarında iki hasta hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı da 3'e yükseldi Güney Kıbrıs'ta. Güney Kıbrıs'ta şu anda vaka sayısı 124. Ama testlerin daha yaygın olarak yapıldığını ve daha hani geniş alanda bir takım çalışmaların yapıldığını görüyoruz ama Güney Kıbrıs'ta da ciddi bir dezavantaj. Sağlık personelinin de ciddi anlamda bu virüsten etkilendiğini görüyoruz. Özellikle BAF Hastanesi'nde bir takım vakalar gündemdeydi. Diğer taraftan tabii Güney Kıbrıs bir takım olağanüstü hal koşulları açıkladı, ekonomik tedbirler açıkladı. Özellikle örneğin yurt dışında okuyan çok sayıda Kıbrıslı Rum öğrenci var. Bunların bir bölümü adaya geldi, bir bölümü hala yurt dışında farklı merkezlerde kalmaya devam ediyor. Bunlarla ilgili olarak Güney Kıbrıs Rum hükümeti olduğunuz yerde kalın çağrısında bulunmuştu ilk günden itibaren ve gelmeyecek olan öğrencilere de 700 euroluk bir destek vereceğini ifade etmişti. Diğer taraftan özel sektöre ve çalışmayan işsizlere maaş desteğini de açıkladı. Kuzey Kıbrıs'ta ekonomik tedbirlerle ilgili olarak hükümet ortakları arasında ciddi bir anlaşmazlık devam ediyor. Dün açıklanması bekleniyordu ekonomik tedbirler paketinin. Açıklanamadı. Bugün şu saatlerde Bakanlar Kurulu toplantısı devam ediyor. Temel konusu ekonomik tedbirler. Ancak henüz daha çalışmaların devam ettiğini anlıyoruz. Burada mali imkanlar kısıtlı. Özellikle tamamı hani ithalata dayalı bir ekonomiden ve Türkiye Cumhuriyeti üzerinden aktarılan kaynaklara dayalı bir ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok rahat hareket alanı yok hükümetin ama anlaşıldığı kadarıyla gerek hükümet ortakları arasında gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse muhalefet partileri arasında da bir senkron sağlanamadı bugüne kadar. Kabine içerisindeki bakanlıklar arasında da bir senkronizenin sağlanamadığını görüyoruz. Örneğin Sağlık Bakanlığı'nın üstlenmesi gereken bir işi Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanlığı yapıyor. Daha sonra Sağlık Bakanlığı dahil olduğunda problem yaşanıyor gibi bir takım pratikte ve ve gündelik hayatta çok ciddi aksaklıklar yaşanıyor ki bunlar önümüzdeki süreçte salgın boyutlarının olası yükselmesi halinde çok ciddi bir takım dezavantajlar yaratabilir adanın kuzeyinde. Bu ekonomik tedbirlerin ne olacağını henüz bilmiyoruz ama açıklananlara baktığımız zaman asgari ücretin %70'i 80'i kadar özel sektöre bir destek sağlaması bekleniyor hükümetin. Ama diğer taraftan bir süre önce Bankalar Birliği'nin yapmış olduğu bir açıklama özellikle adanın kuzeyinde çok ciddi bir tepkiye sebep oldu. Bankalar özellikle kredilerde 3 aylık bir öteleme kararı aldılar ama 3 ay sonra %20 ek bir faizle bu kararı uygulayabileceklerini ifade ettiler. Şu anda bankalar işlemlerine devam ediyor. Dolayısıyla aslında parada çalışmaya devam ediyor. Buna rağmen ek bir faiz uygulamasının kabul edilmez olduğu görüşü hakim buralarda. Ancak bunun hayata geçip geçmeyeceği yoksa bir şekilde hükümetin de müdahalesiyle bir farklı tedbire yönelip yönelilmeyeceği ise bilinmiyor henüz. Hükümet ortakları arasında bir anlaşmazlık var demiştik, bu devam ediyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı arasında da ciddi bir kriz yaşanıyor hükümet ve Cumhurbaşkanlığı arasında. Dolayısıyla bir tek elden yönetilen bir kriz yok adanın kuzeyinde şu an itibariyle. Ama yapılan kısıtlı sayıda testten çıkan vakalar şu an itibariyle en azından kontrol altında görülüyor.
Şimdi ekonomik önlemleri siz söylediniz. Sokağa çıkma yasağı meselesi var bir de. Bu önlemler uygulanıyor mu? Kısmi sokağa çıkma yasağı güney tarafta alındı. Kuzeyde de var. Cezalar da var hatta. Belirli rakamlar evet. Da gördüm. 382 lira kuzeyde. Hı hı. 150 euroda güneyde diye. Uygulanıyor mu yasaklar?
Doğru. Yasaklar hani baktığınızda genele evet uygulanıyor. En fazla yasağı delenin rakamlara baktığımızda Girne'de hemen ardından da Mausa'da olduğunu görüyoruz ama Girne'de yasağı delenlerin sayısının fazla olmasının bir sebebi de çok fazla yabancı öğrenci ve hani farklı ülkelerden çalışmak için adanın kuzeyinde bulunan kişilerin olduğunu gözlemliyoruz. Burada sanıyorum biraz dil ve iletişim sorunu da var. Bu kişilere ulaşmakta, bu kişilerin farkındalığı ve bilincini geliştirmekte de ciddi sıkıntı yaşıyor merkezi yönetim. İlk gün 48 kişi gözaltına alınmıştı. Dün itibariyle 54 kişi gözaltına alındı. Bugün henüz ilk rakamlar açıklanmadı ama baktığımız zaman hani çok aşırı bir sokağa çıkma yasağını delme iradesi gözlemlenmiyor. Örneğin Lefkoşa genelinde sadece 10 kişi dün itibariyle bu yasağı delmiş. Genel olarak uygulandığını söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan özellikle adanın kuzeyinde bulunan yabancılara yönelik çok ciddi ve hızlı olarak dil sorununu da ortadan kaldıran bir iletişim ağının acilen oluşturulması gerekiyor. Çünkü bu kişilerin herhangi bir şekilde virüsle ilgili bir belirti gördüklerinde ya da risk altında olduklarında da ulaşabilecekleri alanlar ve hareket mekanizmaları da son derece kısıtlı. Birçoğu işte aradıkları telefonlarla iletişim kuramadıklarını, ulaşamadıklarını da şikayet ediyorlar. Üniversitelerde kapalı alınan tedbirler kapsamında. Dolayısıyla bu kişiler biraz da hani el yordamıyla şu anda hayatlarını sürdürüyorlar.
Adada ekonomik önlemler, paketler alınıyor. Güneyde o böyle olduğunu duyduk, vatandaşa yardım amaçlı. Kuzeyde ise bakanların henüz anlaşamadığı söyleniyor. Bu konuyu, hı hı, biraz bize aktarsanız.
Tedbirler gerçekten ekonomi alanında çok ciddi bir kaynak kısıtlılığı söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti bir süre önce 72 milyon Türk liralık bir kaynağın serbest bırakıldığını aktardı. Ancak bu kaynak aslına bakarsanız sadece salgınla başa çıkmak adına oluşturulan ya da ek olarak verilen bir kaynak değildi. Bu kaynak daha önceki iki ülke arasında imzalanan ve belli kriterler kapsamında kademeli olarak serbest bırakılması beklenen bir kaynağın bir kısmıydı 72 milyon Türk lirası. Dolayısıyla bu devam edecek mi? Diğer taraftan ek bir takım yardım ya da hibeler söz konusu olacak mı? Bunları bilmiyoruz henüz. Böyle bir resmi açıklama yok. Diğer taraftan Avrupa Birliği kapsamında 5 milyon euroluk bir başka kaynak sadece işte sağlık alımları ve teçhizat alımları ile ilgili olarak geçtiğimiz gün itibariyle serbest bırakıldı. Çok cüzi bir rakam olmuş olmasına rağmen bunun taraflar arasındaki ilişki ve böyle bir noktada Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta Türklere de sorumluluk altına girdiğinin bir göstergesi olması açısından anlamlı olarak görülüyor. Ama tabii ki bu rakamlar son derece yetersiz. Şu anda Adana kuzeyinde hayat durmuş durumda. Zaten ağırlıklı olarak ithalat ve dış kaynak yardımı bağımlısı bir ekonomi vardı. Şu anda tamamen bütün şartlarda hizmet sektörü de durmuş durumda. Sadece marketler, eczaneler çalışıyor. Bankalar ilk günden itibaren kısıtlı saatlerde çalışmaya devam ediyor. Ama özellikle Bankalar Birliği'nin geçtiğimiz gün itibariyle açıkladığı ek faizle kredilerin 3 aydan sonrası kararına çok ciddi bir tepki var. Çünkü şu anda hayat durdu ve bir faaliyet olmadığı için hiç kimse de para kazanmıyor. Dolayısıyla kredisini ödeyebilecek bir durumu yok. Ama 3 ay sonra bu krediyi de ek faizle, ek bir yükle ödemek durumunda kalacak. Bu gerçekle de yüzleşmek biraz tepkiye sebep oluyor burada toplum arasında. En azından bugün itibariyle bir takım tedbirlerin açıklanması bekleniyor. Hala örneğin yurt dışında öğrenim gören bir takım gençler adaya dönememiş. Bir kısmı adaya özel seferle, iki seferle Türkiye'yle anlaşmalı olarak getirildiler ve onlar şu anda gözetim altında tutuluyor belli yurt ve otellerde. Ancak hala yurt dışında olan Kıbrıslılar var. Bunların ne olacağı ya da onlarla ilgili olarak bir tedbirin alınıp alınmayacağı da yine merak konusu. Ama en fazla merak edilen ve özel sektöre nasıl bir destek sağlanabileceği ile ilgili olarak kamu çalışanlarının maaşlarının eksiksiz ödeneceğini öngörüyoruz ilk günden itibaren irade bu yöndeydi. Ancak özel sektörde işlem durdurmalar veya ödeneksiz izinler de çok yaygın olarak uygulanmaya başladı. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir yaptırım olacak mı? İşverene destek anlamında sosyal sigorta ihtiyaç sandığı gibi sosyal hakların desteklenmesi ya da maaş desteği noktasında bir katkı sağlanıp sağlanabilecek mi? Bu ne kadar süreyle olacak? Ve bunlarla ilgili olarak ne kadarlık bir kaynak kullanılacak? Bu henüz bilinmiyor. Dolayısıyla oldukça ciddi bir soru işareti var. Bir süre önce muhalefet partileriyle bir toplantı gerçekleştirdi başbakan. Burada ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi başta olmak üzere bir takım önlemler masaya yatırıldı. Hatta muhalefet siyasi sorumluluğunu da paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Ancak belli ki oralarda da bir henüz fikir birlikteliğine varılabilmiş değil. Dolayısıyla çok soru işaretli bir durum var ekonomiyle ilgili olarak ve şu anda açıkçası bütün kabine biraz da ekonomiye odaklı durumda ama diğer taraftan da hani salgınla ilgili olarak, virüsle ilgili olarak da alınması gereken, yaygınlaştırılması gereken tedbirler var. Bunu da gölgede bırakıyor bu durum. İzleyip görüyoruz biz de açıkçası.
Aysu Hanım, adada endişe korku var mı?
Ciddi bir panik olduğunu söyleyebilirim. Özellikle çok küçük bir ada biliyorsunuz Kıbrıs. Kıbrıs'ın kuzeyi çok daha da küçük. Dolayısıyla burada virüse maruz kalmış kişilerin kimlikleri çok hızlı bir şekilde ve maalesef dedikodu mekanizmasıyla deşifre olabiliyor ve burada hani nefret söylemine kadar varan sosyal medya üzerinden paylaşımlar dikkat çekiyor. O açıdan da ciddi bir psikolojik yıpranmışlık yaşandığı söylenebilir Kıbrıs'ın kuzeyinde. Tabii ki hasta haklarına saygı gereği kimlikler açıklanmıyor bir anın yaptığı bir şekilde. Gönüllü olarak kendini bir şekilde açıklamak isteyen veya bunu paylaşmak isteyen az sayıda kişi paylaşıyor. Ancak özellikle hem tedbirlerin hem de hükümetin tek bir merkezden ağızdan konuşamamasının da etkisiyle çok ciddi bir panikle yaşandığı söylenebilir. Sosyal medya çok aktif. Ve burada çok da ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu da söylememiz gerekiyor. Açıkçası bunlarla beraber de bir korku ve panik hali var. Bu biraz da sokağa çıkma yasağına uymasını teşvik ediyor insanların, hani iyi tarafından bakacak olursak. Ama diğer taraftan da bir hani çok başladık ve çok ciddi anlamda bir kakofoni de oluşmuş durumda şu an itibariyle kuzeyde.
Aysu Hanım, son soruma geliyorum. Cumhurbaşkanı Akıncı bir açıklamada bulundu ve sahte Twitter hesabı açılmış bu zor günlerde diye bir ifade kullandı. Uzun uzun olayı anlattı. Nedir acaba bu durum?
Aslına bakarsanız ilk defa yaşanan bir şey değil, özellikle seçim arifesinde siyasilerin daha önce yine Sayın Akıncı ile ilgili olarak yaşanmıştı. Siyasilerin sahte hesapları ve sahte paylaşımlar ve bir takım sahte argümanlar gündeme gelebiliyor. Bunun da biraz hani seçim her ne kadar ertelenmiş olsa da 11 Ekim'e ertelendi. Yine tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanlığı seçimi de 26 Nisan'da yapılacak olan, ertelenmiş olsa da hala bir takım kaygıların ve siyasi hesapların yürüdüğünü anlıyoruz. Cumhurbaşkanı bunu paylaştı ve bu sahte hesapların kendisine ait olmadığını, dolayısıyla paylaşımların da kendisine ait olmadığını ifade etti. Bunlar hani olabilen şeyler, ancak özellikle böyle bir salgın ortamında yaşanması tabii ki hani siyaseten de bir tedirginlik yarattığını söyleyebiliriz bunun.
Aysu Hanım, aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Aysu Basri'yi dinlediniz. Koronapod'da Kıbrıs'taki son durumu, koronavirüs salgınında neler yaşandığını, ekonomik durumu, alınan önlemleri, vaka sayılarını, ölü sayılarını, adada endişe var mı? Bütün bunları bize aktardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında görüşmek üzere Aysu Hanım. Sağ olun.
Kolay gelsin.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.